Tanrı yaşamın babasıdır. O yüzden o bize yaşam veriyor. Yaşam sonsuza dek değişmeyen bir şey. Bundan daha değerli bir şey yoktur. Ama bu dünyadaki insanlar bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece kilise aracılığıyla Tanrı'dan gelen haberi işittikten sonra yaşam ne olduğunu anlayabilir. Bu dünyada hepimiz yaşıyoruz ama birazdan sonra mezara gireceğiz. Neyse, yani insanlar ölmemeye çalışıyorlar ama her ne kadar mücadele etse de herkes ölür. O zaman bizim yaşam sürecimiz çok kısadır. Tanrı'nın açısında, yani bu çok kısa, yani yaşam denmez bile. Hatta Tanrı'nın açısında öyleyse, ya bizim yaşamımız sanki hiçiz. Bizde olan bu yaşam sanki biz sanki ölü gibiyiz. O yüzden yani bu gerçek anlamında yaşam değil. Bize verilen bu zaman ne kadar yani uzun olabilir? 30 yıl ya da 20 yıl ve aramızda ne kadar çok yaşayan kişi olsa da 90 yaşından daha fazla yaşamak zordur. Yani buna gerçek anlamında yaşam diyemeyiz. O yüzden insanın canı, insanın yaşamı biz korumaya çalışıyoruz ve kaybetmemeye çalışıyoruz ama sonuç olarak yani herkes öleceğiz. Yani bundan dolayı biz üzülüyoruz bazen. Yüreğimiz sanki gölgeleniyor. Yani bu can biz mesela sağlıklı olmak istiyoruz. Güçlü olmak istiyoruz ama çok zayıfız. Yüreğimizde gerçekten bu candan dolayı yani sık sık üzülüyoruz. Bütün hayat boyunca bu candan dolayı sıkıntılı yaşayarak en sonunda çok büyük şok alarak mesela bitiyoruz. Ailemizde mesela büyükler daha erken ölürler. Yani bundan dolayı çok şok alıyoruz. Sürekli üzülüyoruz. Ondan sonra sıra ben oluyor. Herhangi bir kişi olsun yani bu şekilde ölürler. Bu dünyadaki yaşam bu şekilde sınırlıdır. O yüzden insanlar insanın yaşamı boş falan diyor. Boş diyorlar. Şimdi Çin'deki bir yerde gemi battı. Bir kaza oldu. Bundan dolayı çok sıkıntı çekiyorlar insanlar. Ama kısımsal olarak yani insanın yaşamı bu kadar çok zayıf olduğu için çok üzülüyoruz, sıkıntılıyız. Kutsa kitaptaki Vaiz kitapta ne diyor? Sanki bu Vaiz felsefeciye benzer. Yani objektif olarak insan hayatına bakıyor. Şöyle diyor ikinci bölümde. İnsanın hayatı çok boş olduğunu söylüyor. Sanki rüzgarı tutmaya çalışıyor gibi. İkinci bölüm 16. ayette ne diyor? Akıllı olsun, akılsız olsun. Neyse. Geçtikten sonra hiç kimse hatırlamayacak diyor. Herkes unutacak diyor. İnsanlar hiç hatırlamayacak diyor. Akıllı kişi olsun, akılsız insan olsun. Ölümün önünde hiç farkı yok diyor. Yani ölümün önünde herkes aynı diyor. Güneş altında her ne kadar çalışmış olsa da boş oluyor diye söylüyor. Bizim insanlar kendi canı için çalışıyorlar, yaşıyorlar ama sürekli sönmektedir. Tanrı'nın vermek istediği bu bedava olarak vermek istediği yaşam, o yüzden bunu ihmal etmemek gerekiyor. Mesih inananların ümidi olan bu yaşam hiçbir şeyle yani değiştiremeyeceksiniz. İnsanlar para için çok gayret ederek çalışıyorlar ama bu sanki sönmekte olan kendi canını korumak için böyle yapıyorlar. Ama gerçek yaşam almak için tersine bunu terk etmek gerekiyor. Yani kendi canını vererek hatta yaşamı kazanmak lazım. Bugün Rab dirildiği gün oluyor. 2000 yıl önce İsa Mesih dirildikten sonra göğe alındı. Ondan sonra Pentecost gününde Markos'un evinde İsa Mesih'in bağdını bekleyerek dua eden bütün insanlar kutsal ruh aldılar. O gün Petrus ağzını açtı, bağız verdi. O bağızdan dolayı o gün hemen hemen 3000 kişi kurtuldu diyor. O yüzden o gün yani harika bir gün oluyor. Yani çok görkemliydi. Kilisedeki ilk bazı oluyor. Yani Petrus'un bazı Yahudilere çok şok edici bir şeydi. Petrus'un bazında Petrus dirilişi görmüş olan olarak yani kendi imanını itiraf etti. İnsan tarihinde tek kişi olan, tek olarak ölüp dirilen kişi olarak kişi için yani baz verdi. Tabii ki bugünlerde de bazı insanlar ölüp diriliyorlar. Mesela birkaç saat ya da bazı insanlar birkaç gün sonra diriliyor. Ama onlar tekrar ölürler. Ölümü yemiş falan değil. Yani canı kesilmiş ve tekrar yani yaşamış oluyor ama ölümü tamamen yemiş falan değil. Ama Petrus bağız verdiği zaman Petrus ölümü yenen kişiyi görerek bağız verdi. Ölümü tamamen yani yenmiş yani ölümden tamamen dirilmiş olan kişi hakkında bağız verdi. Elçilerin işleri 2. bölümde bu konuda çok iyice anlatıyor. 23. ayette ne diyor? İsa Mesih öldü ama yani siz onu çamaha gererek öldürdün ama Tanrı bunu diriltti diyor. Çünkü İsa Mesih ölüme bağlı değil. Davut onun hakkında dedi ki bu şekilde Davut'un Mezmurlar kitabındaki ayeti aktarıyor. Ben her zaman Tanrı'nın önünde Tanrı'yı gördüm. O benim sağımdadır. O yüzden yüreğim çok sevinçli. Ağzım da çok sevinçli. Bedenim de ümittedir. Çünkü Tanrı'nın kutsallı olarak çürümeyeceğim. Yaşam yolunda beni yönlendiriyor. O yüzden Rabbin önünde sevinçle doluyum diye. Bu şekilde Petrus bahs verdi. Bu mezmurlar 16. bölümdeki ayeti olduğu gibi aktarmış oluyor. Burada Yani Petrus ne demek istiyor? Yani şunu demek istiyor. İnsanlar, mezmurlar 16. bölümdeki bu ayet, Davut kendisinin hikayesi olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünüyorlar. Ve bu şekilde ısrar ediyorlar. Ama Petrus diyor ki bu öyle değil. Bu şekilde söylüyor. Davut ölüler diyarına, mesela mezara attırdı diyor. Ama çürümeyecek diyor. Davut öldü, tekrar dirilmedi, Tanrı'nın yanına gitmedi. Oysa bu ayet Davut kendisi hakkında yazılmadı diyebiliriz. Oysa 29. ayette ne diyor? Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim. Büyük atalarınız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor diyor. Bu ne demek oluyor? Kardeşler, Davut yani öldüğünü biliyorsunuz. Davut'un mezarı şurada. Yani olduğunu biliyoruz. Davut öldü, dirilmedi. O yüzden bu kutsal kitabı yazan kişi Davut kendisi olmadığını ısrar ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bu ne demek oluyor? Bu ayet de Davut sadece peygamberlik yaptı diye Petrus açıkça anlatıyor. O yüzden Ecrer'in işleri 2.30'da şöyle diyor. O peygamberdi. Soyundan birini tahtına oturacağına dair Tanrı kendisine ait antiçeyrek söz verdiğini biliyordu diyor. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunlar söyledi. O ölü diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. Yani Davut'un peygamberlik yaptığı şey, bu mezmurlarda bahsedilen kişi mutlaka mezara atılıp çürümemek gerekiyor. Yani İsa'dır. Bu Mezmurlar kitabı İsa hakkında anlatıyor. O sevinçle yaşam aldı diyor. Bu kişi nasıl dirilmiş, nasıl yaşam almış? Bu İsa'yı Tanrı dirildi diyor. Hepimiz bu konuda tanıklarız diyor. Kimse hayır diyemez. Yani mesela ne gibi oluyor? Yani herkesin tanıklar olduğunu söylüyor. Hepimiz gördü diyor. Ne görmüş? Petrus ve onun öğrenciler ne görmüş? Çok harika, ilginç bir şey görmüş falan değil. Bütün Yeruşalim biliyor. İsa Mesih'i Roma askerler öldürdü. Dövdüler. Tamamen öldü. Bütün kanını döktü. Duvarı geçerek öğrencilerine gelip kendi bedenini gösterdi. Kendisi dirildiğini tamamen iyice gösterdi. İnsanların önünde göğe alındı. Yani 500 kişi vardı orada. O harika olay. Yani gerçek diriliş oluyor. Ölümü tamamen yenmiş olan o dirilişi yani gördüler. O yüzden biz tanıklarız diyor. Bu yüzden Davut'un yazdığı o söz, o kişi, o tek kişi İsa, Mesih olarak gelen İsa'dır diye ısrar ediyor. Burada İsa Mesih'in diriliş olayını biz gördüğümüz zaman siz ve ben tamamen iyice biliyoruz. Neyi biliyoruz? Tanrı sözü ne kadar gerçek olduğunu anlayabiliyoruz. O önceden söyler, vaat verir, ondan sonra yerine getirir. Bunu tamamen iyice biliyoruz. Elçi Paulus da Petrus gibi vaaz verdi. Paulus Petrus'la hiç o kadar beraber değildi. Sadece birkaç gün, yani tanıştığı gördüler. Ayrı ayrı çalıştılar. Ama Paulus'un bazı Petrus'unkine tamamen benziyor. Mesela Elçilerin İşleri 13. bölümde. Onlar öldürdü ama Tanrı onu diriltti. Celine'deki insanlara kendisi dirildiğini gösterdi. Ve onlar tanıklardır. Biz de Tanrı'nın vaadini size iletiyoruz. Tanrı diriltti. Her şey gerçekleştirdi. Diye aynı şey yani iletiyor. Ondan sonra diyor ki Mezmurlar 2. bölümde yazılan. 2. bölümde ki ayetleri anlatıyor. Sen yani oğlumsun. Ben seni doğurdum diye bir ayet oluyor. Ve Mezmurlar 16. bölümdeki ayeti anlatıyor. Petrus'un yani Kur'an'da aynı ayeti kullanıyor. Bu şekilde İsa'nın diriliş aracılığıyla Tanrı önceden verdiği sözünü tamamen gerçekleştirdiğini söyledi. Paulus böyle sonuç veriyor. Davut mezara girdi ve çürüdü. Ama Tanrı'nın dirildiği İsa Mesih çürümedi, dirildi. O dirildi. Ondan sonra Davut'un yazdığı ayeti kullanarak Tanrı önce var etti. Sözlerine gibi İsa Mesih dirilecektir dedi. O peygamberlik sözüne göre İsa Mesih öldürüldü ama dirildi. Kutsal kitabın şu bu ayeti kullanarak İsa Mesih'in diriliş hakkında kutsal kitap tanıklık etmekte olduğunu gösterdi. Paulus Yahudilere kelam paylaşırken Yahudilerle mesela Yahudilerle ortak olarak bildiği şey var. Bu ne oluyor? Tanrı'nın sözü hata olmaz. Yani Tanrı'nın sözü mutlaka yerine gelir. Yani buna inanıyorlardı. Petrus olsun, Paulus olsun, Yahudiler olsun. Bu İsa Mesih acaba gelmeseydi bu kutsal kitabın sözü yanlış olabilirdi. Bakın diyor. İsa Mesih geldi. O dirildi. Yani o dirilmeden önce herhangi bir kişi olsun bu yalandır derse de yani kimse buna karşı çıkamayacaktır. Ama İsa Mesih kutsal kitabı yerine getirdi değil mi? Kutsal kitabın gerçek olduğunu tanıklık ediyor. O yüzden İsa Mesih yanlış ise bütün kutsal kitabı yanlış oluyor. O yüzden onun dirilişi Tanrı'nın sözünü tamamlandıran bir tanıklık oluyor. İsa'nın dirilişi Tanrı'nın sözünü lekesiz olduğunu gösteren onun gücüdür diye yani tanıklık ediyor. İsa Mesih dirilmeseydi kutsal kitap yani güvensiz oluyor mesela. İsa Mesih eğer dirilmeseydi biz ümitsiz yaşayacaktık. Ama İsa Mesih dirildiği için şimdi bizdeki kutsal kitabın sözü gerçek olduğunu tamamen anlıyoruz. Ve Tanrı'nın sözü yani lekesiz olduğunu, Tanrı'nın sözü lekesiz. Tanrı'nın sözü gerçek olduğunu biliyoruz. Tanrı'nın peygamberlik sözü gerçek ve yüreğimize gelen Tanrı'nın sözü gerçek olduğunu biliyoruz. Paulus başka yerde de bahs veriyor. Elçilerin İşleri 26. bölümde diyor. Paulus sürekli aynı şey anlatıyor. 26. bölüme baktığımız zaman ben şimdiye kadar diyor yüksek alçak kişilere tanıklık ettim. Neyi tanıklık ettim? peygamberler ve Musa'nın anlattıkları şöyle olacak demişler. Bu neymiş? İsa Mesih sıkıntı çekerek ölümden dirilecek ve İsrail ve yabancılara onun yücelikli ışığını saçacak diye, yayacak diye yani söylemiş. Oysa Kutsal Kitap İsa Mesih'e tanıklık ediyor diyor. İsa Mesih dirilmeseydi bütün atalarımız, bütün Tanrı'nın sözü yani bu gerçek olduğunu tanıklık etmek çok zor olabilirdi. Ama Tanrı'nın sözü gerçek olduğunu İsa Mesih'in diriliş yaratıcılığıyla tamamen iyice biliyoruz. Tanrı'nın sözü daha çok yani bu şekilde sağlam bir şekilde tanıklık edildi. İsa'nın dirilişi bütün bunları gerçekleştirdiğini siz bilmenizi istiyorum. Rabbin dirilişi ne kadar sevinçli değil mi? Bugün diriliş bayramı oluyor. Siz ve ben İsa'nın diriliş hakkında bilmemiz gereken bir şey var. Bu ne oluyor? Tanrı bize İsa'nın diriliş aracılığıyla ne demek istiyor? Yuhanna 9. bölümde doğuştan beri kör olan insan var. İsa Mesih bu kişiyi iyileştirdi ve bu kişi görebiliyordu. Ama Yahudiler ondan nefret ettiler. O zaman kör adam dedi. Çok ilginç. Gözümü iyileştiren kişi siz bilmiyor musunuz dedi. Yani bu kişi kendi gözünü iyileştiren kişi daha önce böyle olay olmadığı için bu Tanrı'dan gelmediyse olmaz diye düşündüğü için iyileştiren İsa'yı çok büyük bir kişi olarak kabul ediyor. Ve o kişi Yahudiler tarafından kovuldu. İsa Mesih o kör adama dedi. Sen insan oğluna inanıyor musunuz? O kimdir? Ben inanmak istiyorum dedi. Yani aslında bu Tanrı'nın oğluydu. O kimdir? Ben inanmak istiyorum dedi. Şimdi seninle konuşan o odur. Evet ben inanmak istiyorum dedi kör adam. Bu kör adam onun gücünü görerek, belirtileri görerek Tanrı'ya inandı. Ve İsa Mesih suyun üzerinde yürüyerek Petrus'a gitti. Petrus'a gel demişti. Petrus çok şaşırdı. Ondan sonra İsa Mesih'e boyun eğerek sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diye yani ona yani boyun eğdi. Bu kişilerde İsa'nın gücünü görerek Tanrı'nın oğlu olduğuna ikrar ettiler. Ve Matta, Markos, Luka kitabın yazarlar İsa Mesih Baptist olduğu zaman kutsal ruh geldi ve gökten bir ses geldi. Sevgili oğlum şudur diye bir ses geldi. Bunu işiterek çok şaşırdılar. Evet. Bu Tanrı'nın oğludur diye anladılar. Ve Yuhanna Baptist Yahya kendisi Baptist verdiği zaman kutsal ruh birine geldiğinde ileride kutsal ruhla Baptist vereceğini biliyordu. Ve onu keşfettikten sonra onun Tanrı'nın oğlu olduğunu bildi. Ve ona tanıklık etti diyor. Ve bazı insanlar İsa Mesih idam edildiği zaman başka bir şekilde Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu. İsa Mesih nefes kesildiği zaman anında deprem oldu. Ölüler mezarda dirildi ve dolaşıyorlardı. Bu olaya bakarak çok şaşırdılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğludur demişler. üç tane müstakil kitap aynısını anlatıyor. İsa Mesih tekrar tekrar kendisi hakkında anlatıyor. Beni görüyorsanız babayı gördün diyor. Kendisi Tanrı'nın oğlu olduğunu sürekli söylerdi. Kendi kimlik ne olduğunu, yani Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğlu olduğunu baba bu konuda nasıl anlatmış? Kutsal kitapta diyor ki baba İsa Mesih'e ne dedi? Ecrenin işleri 13:13'te Tanrı ölümden onu diriltti diyor. Tanrı direkt onu diriltti. Ve Romalılar 6:4'te babanın yüceliğiyle Mesih'i ölümden diriltti diyor. Baba yani kendi görkemle diriltti. Ve ne diyor? Ölümden dirilerek güçle Tanrı'nın oğlu olarak kabul edildi diyor. O yüzden İsa Mesih'tir diyor. Bu ne demek oluyor? Tanrı ölümden onu diriltti. İsa Mesih'i dirilttiği bu şekilde Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık etti demektir. Ve buna benzer bir ayet var. Toma İsa Mesih'i dirildiğini görerek Tanrım Rabbim demiş ona tapındı. Efesliler 1. bölümde Tanrı'nın büyük gücü Mesih içinde çalışıyor. Ölüleri diriltiyor ve göğe alındı. Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Tanrı'nın sağında oturan kimdi? Kim Tanrı'nın sağında oturabilir? Tanrı'nın oğlu olmazsa mesela. İnsanoğlu olmazsa onun gibi Tanrı'ya sahip olan değilse İsa Mesih konuştuktan sonra göğe alındı diyor. Markos kitabın son kısmında öyle diyor. Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Tanrı'nın sağında oturdu derken dirildikten sonra kaybolmuş falan değil. Bu dünyadaki bir yerde falan değil. Tanrı'nın sağında oturuyor diyor. Ve Koloseliler 3:1'de diyor. Yukarıdaki şeyleri arayın diyor. Orada Mesih Tanrı'nın sağında oturuyor diyor. İsa Mesih herhangi bir yerde falan değil. İsa nerede? İsa şu burada mı? Hayır. İsa Mesih dirilip Tanrı'nın sağındadır. Tanrı İsa Mesih'i dirildi ve onun sağında oturmasını sağladı. Bu şekilde onun Tanrı'nın oğlu olduğunu tanıklık etti. Tanrı bu şekilde onu Tanrı'nın oğlu olarak tamamen iyice size gösterdi. Yani buna inanıyorsanız amin deyin. Onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorsanız amin deyin. Dirilmiş olan Tanrı'nın oğlu olduğuna inansın. Haleluya. Tanrı o İsa'yı diriltti ve siz ve benim Rabbimiz yaptı. Mesih yaptı. O yüzden ilk anlattığım gibi Petrus Ecrel'in işleri 2. bölümde ilk vaaz verdiği zaman Rab Efendime söyledi ki sen sağımda otur dedi. Sağımda otur dedi. Bu konuda çok iyice anlatıyor. O yüzden İsrail işittin. Siz bilmeniz gerekiyor. Sizin çamha geldiğiniz İsa. İsa'yı Rab ve Mesih yaptı Tanrı diyor. Tanrı onu sağında oturturdu. Ve bizim Rabbimiz ve Efendimiz ve Mesih olmasını sağladı diyor. İsa Mesih kendisi de o diriliş olduğunu sürekli söyledi. Marta'ya mesela. Ağabeyin dirilecek dediği zaman Marta, Rab, efendim diriliş gününde dirileceğine inanıyorum demiş. Rab biraz şaşırdı. Şimdi ölmüş olan Lazar'ı dirilteceğini söylemişti ama. Yani diriliş hakkında anlatıyor. O yüzden İsa Mesih dedi ki ben dirilişim, ben yaşamım. Bana iman eden ölse de yaşayacak. Yaşarken iman edenler ölmeyecek dedi. Yani bu diriliş hakkında çok iyice anlattı İsa Mesih. bir başka yerde İsa istedi ki ölü insanlar Tanrı'nın oğlunun sesini işitecek. İşitenler dirilecek dedi. Bu konuda garip düşünmeyin. Mezarlardaki insanlar da Rabbin sesini işitecek diyor. Ondan sonra Yuhanna 6. bölümde söyledi. Beni gönderen baba insanlar aracılığıyla babam insanları çağırıyor diyor. O Tanrı iman sağlamazsa bana gelmeyecektir. Bana gelenleri mutlaka dirilteceğim diyor. Yani iman eden bütün insanlar bana gelecek diyor. Ben onu dirilteceğim diyor. Ben gökten gelmiş olan yaşayan ekmeğim diyor. Beni yerse yaşayacak diyor. O ekmeği yerse sonsuz yaşayacak diyor. Ben yaşam vermek için etimi veriyorum diyor. İsa Mesih'in peygamberlik sözü oluyor. İsa Mesih başka konuda da mesela peygamberlik yap. Mesela ne demiş? Bu tapınağı yıkın. Ben 3 günde dirilteceğim diyor. Kuracağım dedi. İnsanlar çok şaşırdılar. Yani bunu nasıl yapabilir? Ama öğrenciler evet doğru. İsa Mesih kendi dirilişi hakkında bunu anlattı diye. İsa Mesih'in sözü dünyanın sonuna kadar yani yeni bir çağ açan bir söz olduğunu tamamen iyice anladım. Bu sözü işittikten sonra. Yuhanna kitabında 5:21'de söylüyor. Baba ölüleri dirilttiği gibi oğul da kendi istediği kişileri diriltecek diyor. En son gününde ben herkesi dirilteceğim diyor. Etimi yiyen, kanımı içen sonsuz yaşam vardı diyor. En son gününde onu dirilteceğim diyor. Ben babanın baba aracılığıyla yaşadığım gibi benim etimi kanımı içenler ben onu dirilteceğim diyor. Sonsuza dek yaşayacak diyor. Yaşam ekmeğini yemesi lazım diyor. Tanrı sözünü ye diyor. Tanrı'nın sözüne itaat et diyor. İtaat edin o zaman ben dirilteceğim. Sonsuza dek yaşayacaktır diyor. Yani bugün okuduğumuz ayete Elçi Paulus bir haber işitti. Yani çok kızdı. Yüksek sesle sanki bağırıyormuş gibi söyledi. Mesih ölümden diriltti diye haber iletildi. Ama aranızda kim diriliş yok diyorsunuz. Bu ne o? Bu ne bir şey? Eğer dirilmiş olan kişi yaşamıyorsa Tanrı İsa Mesih'i nasıl diriltmiş? Tanrı dirilttiği için yani Tanrı dirilttiğine göre ölüler dirilebiliyor değil mi diyor. Mesih dirilmese imanımız da boş oluyor. Yaptığımız her şey boştur. Hala biz günah içindeyiz. Bütün gayretimiz de boş oluyor diyor. Bizim gibi zavallı kişi acaba var mı o zaman diyor. Niçin ardanıyorsunuz. Ümitimizi kopuyorsunuz. Sarsılmayın. İşitin diyor. İsa Mesih ölümden dirildi ve ilk meyve oldu. Siz de sırasına göre yani olursunuz. Ondan sonra sıramız biz oluyor. Yani herkes ölmeyecekti. İsa Mesih'e bağlı olanlar yani dirilecektir. En son Boraz'ın sesiyle hepimiz değişeceğiz. Biz de değişeceğiz diyor. Yani çürüyecek şey, çürümeyecek şey olarak değişecek. Ölecek şey, ölmeyecek şey olarak değişecek diyor. Anında ansızın değişecek diyor. Rabbin sesiyle, Boraz'ın sesiyle Mesih havaya geldiği zaman İsa'ya ait olarak ölen bütün insanlar dirilecek. Yaşamakta olanlar da göğe alınacak ve bulutlar içinde onunla görüşecek diyor. O zamandan itibaren her zaman Rab ile birlikte olacağız diyor. Yani her zaman derken sonsuza dek anlamına geliyor. Her zaman, yani sonsuza dek. O yüzden siz birbirinizi teşvik edin, teselli edin. Yani sarsılmayın. Yani teselli edin diyor. Siz ve ben dirilişten dolayı biz müjdeliyoruz, müjde yayıyoruz. Sıkıntı varsa da bu dünyada, yani zorluk varsa da biz iyice dayanıyoruz. Çünkü yani dünya eğlenceleri bas geçiyoruz. Kendimizi adanıyoruz. Zulüm arsak da katlanıyoruz. İnsanlar bizi ihmal ederse de biz ümitsiz kalmıyoruz. Stres arsak da dayanıyoruz. Ailemizde sorunlar çıksa da yani ümitsiz kalmıyoruz. Ne kadar kederleniyorsak da tersine kilise için dua ediyoruz. Kilise için. Kiliseyi seviyoruz. Niçin? Çünkü Rabbin dirilişi bari, yani o rutup bize bari olarak verildiği için. İsa Mesih'in peygamberin bir söz kulağımızda ayrılmayacaktır. Yüreğimizden ayrılmayacaktır. Bugün yani Kutsal Kitap diyor, birbirinizi teselli edin diyor. Siz ve ben kutsal ruhu adı. Tanrı'nın verdiği kutsal ruh. Sen de diriliş olacak. Mesih gibi sen de dirilecek diye. Yani bu kutsal kitabın tanıklıklarını biz aldık. O yüzden yani sevinçli olalım. İsa Mesih adıyla diliyorum. O yüzden kutsal ruhla her zaman dolu olalım. Diriliş gücüyle her zaman güçlenelim. Her zaman Rabbin diriliş gücü bizde de olsun. Ve belirtiler olsun. Diriliş ümit bizde daha çok sağlam olsun. İsa adıyla diliyorum. İsa'nın dirilişi bizim en üstün bir ümit oluyor. Herhangi bir durumda olsun biz Tanrı'nın sözüne itaat ederek bize verilen İsa Mesih'in kilisesi. İsa Mesih'in kilisesi derken İsa Mesih'in bedeni oluyor. İsa Mesih'e hizmet etmek için Rabbin bedenine hizmet etmeliyiz. Kilise başarısı olması başarı olmak için daha çok gayret etmeli. Kilise için dua ettiğimiz zaman Tanrı bunu işitecektir. Biz gerçekten diriliş ümidiyle yaşayalım. Gökte bir ödül var. O yüzden yüreğimizde hiçbir ümitsizlik yok. Karanlık yok. Korku yok. İsa da bu dünyayı terk ederek göğe alındığı gibi biz de öyle yapacağız. Ama sanki bu diriliş günü çok uzaktaki bir şey olarak düşünenler olabilir. Diriliş ne zaman olacak acaba? Çok yakındadır. O yüzden eğer siz ve ben sadece bu dünyada bir saat yaşıyorsa, mesela kaza olmuş ya da bir olay olmuş, sadece bir saat yaşayabiliyorsak biz ne zaman Rabbi ile görüşeceğiz havada? Siz mesela nefes kesildiğiniz zaman biz cennet bahçesinde yatacağız. Yani yattığınız zaman hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Göz kapatıyorsunuz. Bir ses duyarak uyanıyorsunuz. Ne zaman yani uyanıyorsunuz? Rab bizi çağırdığı zaman. O yüzden bir saat sonra mesela göz kapattık. Ondan sonra hemen Rab çağırıyor. Bir saat bana kalmaz sadece. Diriş ümidi daha çok sağlam olsun. Bugün biz gerçekten yapmamız gereken sorumluluğumuzu iyice yapalım ve Rabbin egemenliğini başarı kılalım. Rabbi İsa Mesih adıyla bunu diliyorum. Sadece kutsal ruhun gücüyle Tanrı'nın yönetiminde olan sizler olsun. Dünya sizi yani ayetmeye çalışırsa da biz sadece onun hedefine doğru koşalım. Oysa bugünden itibaren her zaman biz birbirimize teselli edelim. Birbirimize gerçekten teşvik edelim. Cesaretlendirelim. Diriliş ümidi bol olsun diye birbirine yardım edelim. Bugün Tanrı'ya yalvaralım. Bu sadece bizim gücümüzle olmaz. Kutsal Ruh'un etkisiyle, Kutsal Ruh'un gücüyle yönlendirilmemiz gerekiyor. Yüreğimizi dokun diye gerçekten iman hayatımız başarılı olsun diye soylarımızda, ailemizde hepsi bu dirilişe doğru koşarken zaferli olmamız için Tanrı yardım et diye üç kere İsa diyerek dua edelim.